Ayrım 22.
Gerek Fransa gerekse İngiltere'den yapılan ithalatta yünlü ve pamuklu kumaşlar en büyük kalemdi. Dipnot, bu dönemde ihraç ve ithal malları mutlaka sözü geçen ülkenin ürünü veya o ülkede tüketilen mal demek değildir. Bazı zamanlar Avusturya ve Sardunya örneğinde olduğu gibi ülkeler başkaları için aracı ticaret de yapmaktadır. Örneğin İran'ın dış ticaretinde Osmanlı Devleti'nin payı bu aracılığın tipik örneğidir. İngiltere ile olan dış ticaret hacminin yarısı da İran transit ticaretine aittir. Bu dönemin dış ticaretine ait bilgileri Osmanlı arşivlerinden sağlıklı olarak elde etmek mümkün değildir. Babari ülkenin iç ve dış ticaretini kontrol edememekteydi. Zaten Avrupa ülkelerinde bu bilgiyi elde edecek envanter devlet ofisleri tarafından değil ticaret odaları tarafından yapılırdı. Osmanlı tüccarının dış ticaret alanında etkili ve örgütlü olmadığı ise bilinmektedir. Osmanlı dış ticaretine ait Avrupa ticaret belgelerinden edinilen bilgilere göre ülkede sınırlı tüketime yönelik bir hayat sürüldüğü ve Osmanlı ülkesinin uluslararası ticaret hareketlerine etkin ve ağırlıklı biçimde katılmadığı görülmektedir. Köylülerin ve küçük şehirlilerin hayatında herhangi bir Avrupa ülkesinden gelme bir saat veya birkaç metre kumaşın kullanılması nadir bir olaydı. Yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı ithalatına konu olan ve en geniş ölçüde kullanılan iki tüketim maddesi kahve ve şekerdir. Bu dönemde Osmanlı iç ticareti imparatorluğun sahillerindeki iskeleler arasında hafif yelkenlilerle ve demir yolu gelene kadar iç kısımlarda da halen deve kervanlarıyla yapılmaktaydı. Her iki halde de iç ticaretin kısa mesafeler arasında yürütüldüğü, uzun mesafeler arasında ancak lüks malların ticarete konu olduğu açıktır. İmparatorluğun Mısır, Eflak, Boğdan ve Sırbistan gibi kendine bağlı imtiyazlı eyaletleriyle yaptığı ticareti ise iç ticaretten saymak mümkün değildir. Bu eyaletlerle yürütülen ticaretin mekanizması onların bağımsızlığını göstermekteydi. 19. yüzyılın ikinci yarısında demir yollarının Batı Anadolu'ya, Çukurova'ya, Suriye, Lübnan'a nihayet 1890'lardan sonra Orta Anadolu'ya girişi iç ve dış ticaretin hacmini ve ithalat ve ihracatın mal kompozisyonunu değiştirdi. Özellikle buharlı gemilerle yapılan taşımacılık demir yollarının faaliyetini devamlayan en önemli gelişme oldu. 1840'larda Fransa ile yapılan ticaretin hacmi 39 milyon frank civarındayken 20 yıl sonra bu miktar 195 milyon franka yükselmiştir. Dipnot, İssavi adı geçen eser sayfa 136. Benzer gelişme İngiltere ve Avusturya ile olan ticaret içinde söz konusuydu. 1880'lerden sonra İngiltere ve Fransa ile olan ticaret geriledi. Avusturya ve Alman bloku ile İtalya'dan ithal edilen mallar Osmanlı pazarlarını sardı. Kuşkusuz Avusturya-Almanya iktisadi bölgesine yapılan Osmanlı ihracatı da artmıştı. Dipnot, Ortaylı, 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman nüfuzu. AÜSBF yayını Ankara 1981 sayfa 31-34. 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı ülkesinde cam ve porselenden giyim eşyasına kadar, madeni eşyadan ecza maddelerine kadar İngiliz sanayi ürünlerinin yerini Alman, Avusturya ve İtalyan mamulatı almaya başlamıştı. İmparatorlukta bankacılık ön planda kendi dış ticaretlerini örgütlemek ve desteklemek için banka sermayesine ve teminatına ihtiyaç duyan dış devletler tarafından kurulmak ve geliştirilmek istenmişti. Bununla beraber ilk bankanın kuruluşu dıştan gelen taleplerden çok 1844'te yapılan para reformu ile ilgilidir. Dış ödemelerde Osmanlı parasının değerinin stabilize edilmemesi bankacılığın örgütlenme nedenlerinden başlıcasıydı. Bu nedenle ilk banka olan Bank der Saadet, Bank de Konstantinopol, hükümetin anlaştığı Alleyon ve Baltazi adlı iki Galata bankeri tarafından kuruldu. Bu bankanın belli bir sermayesi yoktu. Kurucularının ticari itibarından dolayı bankanın dış ödemelerde çektiği poliçeler kabul ediliyordu. Dipnot, Tekeli İlkin Merkez Bankası sayfa 63-64. Hükümet yaptığı kısa vadeli istikrazların bedelini ödemediğinden ve piyasada dolaşan banknotların değeri düştüğünden Kırım Savaşı'ndan biraz önce Der Saadet Bankası kapanmıştır. Osmanlı dış ticaretinde en başat unsur olan İngiltere'nin Osmanlı bankacılığını örgütlemesi böylece yeniden gündeme gelmişti. Dipnot, Z. Toprak Türkiye'de Milli İktisat, Ankara 1982 sayfa 135-136. 1856 Mayıs'ında İngiltere Kralı'nın fermanı ile Londra'da kurulan Osmanlı Bankası 1863'te Bank-ı Osmani'yi şahane ünvanıyla anılan devlet bankası oldu. Tekeli'nin deyimiyle bu çağda devletlerin emisyon bankaları genellikle her yerde özel kuruluşlardı. Ama Osmanlı Bankası gibi yabancı sermaye ile kurulan mahzurlu bir örnekti. Dipnot, Tekeli İlkin adı geçen eser sayfa 70. Ancak hükümetin dış istikraz kaynakları tükenmiş ve mali buhran başlamıştı. Bu durumda Osmanlı Bankası'nın dış borçlanma işlerini ayarlaması ve örgütlemesi gerekliydi. Böylece Devlet Bankası yabancı sermaye ile kuruluyordu. Osmanlı Bankası iktisadi nüfuz altına giren bir dizi ülkedeki yabancı sermayeli bankacılık düzeni için ilk örneklerdendi. Aynı yıllarda imparatorlukta tarımsal kredi kaynakları ise devletin öncülüğünde örgütleniyordu. Bu birincinin tamamen tersi bir gelişmeydi. Mütevazi menafi-i umumiye sandıkları uygulaması Tuna valisi Mithat Paşa'nın girişimiyle başlamıştı. Bu sandıklar her yerde uzun ömürlü olamadılar. Ayrıca sermayeleri yerel toprak sahiplerinin çıkarına kullanıldı. Ama tarımsal kredi kurumlarının ulusal bir nitelikte doğup gelişmesinin başlangıcıydılar. Osmanlı bankacılığı genelde para işlemlerinin ötesinde bir faaliyet gösterememiştir. İkinci meşrutiyete kadar Osmanlı ekonomisini örgütleyen bankaların çoğu yabancıydı ve bunlar ne yerli tüccarın gelişmesi ne de sanayinin kurulması için gerekli yatırımları destekleyen kredi kuruluşları oldular. Yüzyılın sonunda bankacılık piyasasına giren Deutsche Bank ve diğer Alman bankaları da ana vatanlarında ve diğer Avrupa ülkelerinde endüstriye destek oldukları halde Osmanlı ülkesinde çok farklı bir çalışma tarzı izlemişlerdir. İstanbul'daki Deutsche Bank'ın rakip bankalara göre bankacılık alanında getirdiği en önemli yenilik devletten alacağını tahsil edemeyen müzmin alacaklının parasını yüksek komisyonlarla kurtarmak olmuştur. Bankacılığın bu niteliği nedeniyle kredi piyasası örgütlenmiş değildi ve küçük köylülere ve girişimcilere kadar uzanan bir iş alanını kapsamıyordu. Nüfusun çoğunluğunu meydana getiren köylüler ve küçük kasabalı zanaatçılar ise tefecilerle karşı karşıyaydılar. Tefeci kendi ilişkide olduğu köyün köylülerinin yıllık gereksinimini sağlar, düğün ve ölüm giderlerini karşılar ve alacağını hasat zamanı pazarlamasında düzenlediği köylünün ürününden çıkarırdı. Dipnot, 1960'lar Türkiye'sinde toplumsal mekanizmayı gözleyen M.B. Kray'ın şu araştırması bu konuda bilgi vermektedir. Ereğli Ağır Sanayi'den önce bir sahil kasabası DPT yayınlar Ankara 1964. Köylünün gözünde tefeci her zaman bir zalim ve sömürücü değildi. Kimi zaman köylülerin devlet memurlarıyla olan sorunlarını da çözerdi. Kasabaların bu zümresi devletle halk arasında bağlantı görevi görmekteydiler. Devletin karşısında tefeci kimi zaman çok dikkatli davranırdı. Serveti çoğalan adam açgözlü memurların boy hedefi olurdu. Bu nedenle de kasaba ve köy düzeyindeki tefeci sermaye hiçbir zaman daha büyük yatırımlara yönelemedi. Yatırım bir yana daha gösterişçi bir tüketimi ve hayat tarzını bile denemedi. 19. yüzyıla kadar Osmanlı toplumunda zenginlik her şeyiyle saklanırdı. Tanzimat döneminden sonradır ki bazı büyük merkezlerde servetler kendini tüketim ve yatırım alanında kısmen gösterebildi. Bununla beraber ülkenin geniş kısmında yeni zengin ve nüfuzlu sınıfların ortaya çıktığını söylemek güçtür. Taşra'nın önde gelenleri gene eskisi gibi toprak sahipleri, vakıf mütevellileri, dergah şeyhleri ve bazı yerlerde gayrimüslimlerden birkaç varlıklı tüccar gibi alışılmış tiplerdi. Köylü ve küçük zanaatkarlar kendi için üretir fazla ürettiğini başka gerekli malzeme ile değiştirirdi. Çoğun gelecek yılın ürününden bu yılki bazı ihtiyaçlarını karşılar, pazar ekonomisiyle ilişkisi çok sınırlı olarak yaşardı. Bu mütevazi ve azla yetinen hayatı yaşayan halk kuşkusuz Avrupa kıtasının en fakir ülkesinin tebaasıydı. İmparatorluk tebaasının 20. yüzyıl başındaki tüketim düzeyini gösteren şu tabloya göz atalım. Tablo 1913 yılı verilerine göre Osmanlı ülkesinde ve bazı Avrupa ülkelerinde kişi başına tüketim düzeylerini karşılaştırmaktadır. Dipnot, Novicev, Ocerki Ekonomiki Turtsiyi, sayfa 86-87. Osmanlı ülkesi Avrupa'sının sanayi ürünlerine en az açılan pazarıydı ve halkı en mütevazi hayatı yaşıyordu. Tablo. Pamuk, kilogram, Türkiye 0.33, İngiltere 19, Almanya 7.3, Fransa 7.0, İtalya 5.5, Rusya 3.1. Şeker, kilogram, Türkiye 6.8, İngiltere 37.7, Almanya 19.1, Fransa 18, İtalya 4.9, Rusya 7.8. Pik demir çelik kilogram, Türkiye 5.2, İngiltere 445, Almanya 539, Fransa 298, İtalya 58, Rusya 66.3. Kömür, ton olarak, Türkiye 0.063, İngiltere 4.7, Almanya 2.7, Fransa 1.6, İtalya 0.3, Rusya 0.3. Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldaki iktisadi ilişkiler sistemini yarı sömürge olarak nitelendirme genellik kazanmıştır. Ancak bu yarı sömürgelik 19. yüzyılın ulusal çıkar çatışması içindeki sistemlerinden birine bağlanarak biçimlenmiş değildi. Denge oyunlarını ustalıkla yürüten Osmanlı diplomasisi gibi Osmanlı iktisadi ilişkileri de büyük devletler arasındaki çıkar çatışmalarından ustalıkla yararlanmaktaydı. 18. yüzyıldan beri yeni ekonomik düzene uyum sağlayamayan Portekiz, İspanya ve Osmanlı İmparatorlukları yönetimleri altındaki ülkelerin iktisadi hayatını kontrol edemiyorlardı. Onların memurlarının, ordularının beklediği topraklarda büyük ülkeler kanunsuz ticaret yapıyordu. Osmanlı ülkelerine de Avrupa tüccarı ve sermayesi sızmaya başlamıştı. Tanzimat bürokrasisi bu sızmayı durdurmanın mümkün olmadığını gördü ve kabullenip kontrol etme yolunu seçti. 19. yüzyıl boyunca Yemen ve Makedonya gibi bölgeler devamlı isyanlar nedeniyle para ve asker yiyen, imparatorluğa gelir getirmeyen beyaz fillerdi. 19. yüzyıl dünyasının gerektirdiği siyasi ve idari yapıyı kurmak için çabalayan reformcular çağlarına uygun olmayan bir iktisadi altyapı devralmışlardı. Bir başka deyişle dünya görüşleri, uygarlık anlayışları ve devlet gelenekleri arasındaki çelişkili yol iktisadi engelleri aşamıyordu. Geciken Osmanlı modernleşmesinin çıkmazı buydu. 7. Tanzimat adamı ve tanzimat toplumu. Keçecizade Fuat Paşa'ya ait bir nükte vardır. Muhaliflerinden mürahi bir kişi Baba Ali'nin parke döşenerek genişletilen caddesini över ve pek münasip bir iş yapıldığını söyler. Paşa da bize atılan taşlarla döşettik cevabını verir. Gerçekten de tanzimat yöneticilerine çok taşlar atılmış, onlar da bu taşları bir devri bina etmek için kullanmışlardı. Ilımlı ve uzlaştırıcı bir yol izleyerek karşı görüşleri bile planlarını gerçekleştirmek için hizmete aldılar. Onlara göre bugünün muhalifi yarının çalışma arkadaşıydı. Tanzimatın öncü kadrosu ne geldikleri meslek ve dünya görüşü ne de toplumsal kökenleri bakımından birbirine benzeyen kişilerden oluşur. Aralarında bir uyum vardı ama birlik olduğu söylenemez. Baba Ali diktatörlerinin birbirleriyle çekişmeleri bazı zaman parlamenter Avrupa rejimindeki iktidar ve muhalefet partilerinin sürtüşmesini aratacak derecedeydi. Ahmet Cevdet Paşa gibi Süleymaniye medreselerindeki yobazları mat etmiş medrese bilgini ile sefarethanelerde yetişmiş Reşit Paşa, ağırbaşlı Ali Paşa ile nüktedan ve lafını sakınmaz Fuat Paşa hep birlikte bir devri yaratmışlardır. Tanzimatçılar 19. yüzyılın ortalarında reformlarını geleneksel bir devletin kadrolarıyla çeşitli dil ve dinden grupların çatıştığı bir ortamda yürütmek zorundaydılar. Muhalifleri çoktu ama hiç kimsenin burnunu kanatmadan, özgürlüğünü kısıtlamadan eski bir imparatorluğu çağdaşlaşma yoluna çıkardılar. Tanzimat hareketini bazı çağdaş yabancı gözlemciler legislasyon yani yasama faaliyeti olarak yorumlamışlardır. Dipnot Georgian Corps de Droit Ottoman, Cilt 1 Oxford 1905 sayfa 12. Gerçekten de tanzimat hareketi kanun egemenliğini kurma ve yönetimi yeniden düzenleme olarak görülüyor ve anlaşılıyordu. Tanzimat önderlerinin kendileri de girişimlerinin amacını ve yöntemini aynı biçimde değerlendiriyorlardı. Tanzimat hareketi bir devrimin atmosferini ve dünya görüşünü taşımıyordu. Tanzimat yöneticileri kişiliklerinde tutuculuk ve pragmatik reformculuğu birleştirmiş, dünya görüşleri, davranış biçimleri ve politikalarıyla 19. yüzyıl Osmanlı toplumundaki yeni insanın tipik temsilcileri veya öncüleri olmuşlardır. Ancak bu yeni Osmanlı tipinin büyük ölçüde eski toplumun efendisinin yaşam tarzına, dünya görüşünü bilinçli biçimde devam ettirdiği de açıktır. Mustafa Reşit Paşa, Ahmet Cevdet Paşa ve Ali ve Fuat Paşalardan oluşan Tanzimat dörtlüsü iktidarı tutucu ve görünüşte reformcu bir kadrodan devraldılar. Bu devir teslim eskilerin gözden düşmesi ve bir köşeye itilmeleriyle gerçekleşti. Temkinli hatta ürkek Mehmet Emin Rauf Paşa yeni döneme uyum sağlayamamıştı. Paşa gençliğinde ilk sadrazamlığı sırasında reform girişimleri yüzünden Halet Efendi'nin kışkırtmasıyla Sultan Mahmud'un hışmına uğramış ve son anda Paşa'nın yakışıklılığını kastederek Kallavi kendisine pek yakışıyor diye canını bağışlamış. Dipnot, Kallavi sadrazamların giydiği kavuk. İhtiyar M. Emin Rauf Paşa radikal girişimlere karşı isteksizliğini artık bu kallavi bizi kurtaramaz sözüyle ifade ederdi. Tanzimat döneminin elediği diğer devlet büyükleri 55 yıldır vezaret rütbesini taşıyan ve Şeyhül Vüzera denilen Hüsrev Paşa, birbirlerinin kuyusunu kazan Akif Paşa ve Pertev Paşa gibi vezirlerdi. Hüsrev Paşa gizli bir tutucuydu. Mehmet Ali olayındaki gelişmelerde hırsının ve hatalarının payı görüldüğünden Tekirdağ'a sürgüne gönderildi. Akif Paşa ise rakibi Pertev Paşa'nın katline neden oldu. Pertev Paşa, Baba Ali bürokrasisini Batı dillerine ve Avrupa tipi diplomasiyi açan öncülerden sayılır. Rakibi Yozgatlı Hacı Akif Paşa ise aslında klasik bürokrasinin yeniliğe ayak uydurabilen üyelerindendi. Özellikle yazışma dilinin sadeleşmesinde ve genel olarak sadece Türkçe kullanılmasında büyük rolü olan rehber kitaplar kaleme aldığını, tapsıra ve münşeat biliyoruz. Hatta Nesrin'in ve şiirinin sadeliğiyle ve bu konudaki fikirleriyle onu Tanzimat Edebiyatı'nın ve bütün bir 19. yüzyıl bürokrasisinin öncüsü olarak görenler vardır. Batı dillerinin hiçbirini bilmezdi. Pertev Paşa'dan da kalemdeki gençlik yıllarından beri nefret ederdi. Onu İngiliz politikasını kendi ikbaline alet eden biri olarak nitelendirirdi. Gazeteci Churchill'in hapsiyle başlayan diplomatik kriz sırasında Pertev Paşa aleyhinde her entrikayı çevirdi ve nihayet Pertev Paşa azledilip idam edildiğinde olayın başlıca kışkırtıcısı olarak onu gördüler. Dipnot: Orhan Koloğlu, Miyop Churchill olayı, Ankara 1986, sayfa 105-123. İkinci Mahmut devrinde bu son kantlı entrikaydı ve Pertev Paşa siyaseten katledilen son Osmanlı veziri oldu. Pertev Paşa'dan sonra Akif Paşa'nın da yıldızı söndü ve sürgüne gönderildi. Dipnot: Abdurrahman Şeref, Tarih Muhasebeleri Konuşmaları, İstanbul 1978, sayfa 18. Artık meydan Pertev Paşa'nın yetiştirmesi olan ve yeni devrin politikacısı Mustafa Reşit Paşa'ya kalmıştı. Mustafa Reşit Paşa, Sultan Mahmut dönemi Baba Ali bürokrasisinin genç üyelerindendi. Kaleme aldığı belgelerdeki yazı ve anlatım padişahın hoşuna gitmiş, koruyucusu Pertev Paşa tarafından padişaha övülmüştü. Buraya kadar klasik Osmanlı kalemiye sınıfının yetenekli bir üyesiyle karşı karşıyayız. Reformcu hükümdar bu yetenekli gencin Fransızca öğrenmesini ister. Reşit Bey ise padişahın bu emrini yerine getirdiğinde artık yeni devir bürokrasisinin öncüsü olacak bir kişilikti. Öğrendiği dille dış dünyayı tanımıştı. Baba Ali'de süratle yükselen Reşit Bey 1834'te Paris elçisi, sonra Londra elçisi, ardından hariciye müsteşarı ve az sonra da vezirlik rütbesiyle hariciye nazırı oldu. İkinci Mahmud'un ölümünde hariciye nazırlığı üstünde kalarak Londra elçisiydi ve döner dönmez Tanzimat Fermanı'nı ilan ettirdi. Dipnot: adı geçen eser, sayfa 51 ve devamı. 1857'de 61 yaşında ölene kadar 5 kere Osmanlı Devleti'nin sadrazamı olmuş, Hariciye Nazırlığı, Valilik, Meclisi Vala, Meclisi Tanzimat Reislikleri gibi Baba Ali'nin yüksek görevlerinde bulunmuştu. Reşit Paşa çetin müzakereci bir diplomat olarak tanınır ve tarihçilerin bazılarının iddiası aksine taviz vermezdi. Tanzimat döneminin diğer ünlüleri de onun geçtiği yolu izlediler. 19. yüzyılın yüksek bürokratları bugün sadrazam, yarın nazır, öbür gün vali, sonra gene sadrazam olabilirlerdi. Ama her görevde devlet yönetimini çok yakından etkiledikleri bir gerçektir. Ali ve Fuat Paşaların, daha sonra Mithat Paşa'nın ve Ahmet Vefik Paşa'nın yaşam çizgilerindeki bu paralellik 19. yüzyılın devlet adamlığında kurumsallaşmış gibiydi. Reşit Paşa'nın yandaşı Ahmet Cevdet Paşa daha ilginç bir hayat çizgisine sahipti. 100 yıl önce yaşasa ilmiye sınıfının en önde gelen üyelerinden biri olarak kalacak Cevdet Paşa, ilmiye sınıfındaki yüksek rütbesinden, yani kazaskerlikten mülkiye sınıfına geçmiş yapmış vezir olmuştu. Osmanlı tarihinde ilmiye sınıfından mülkiye sınıfına geçiş yapanlar az da olsa vardı, fakat böyle yüksek bir rütbeden geçiş tek olaydır. Dipnot: R.L. Chambers, The Education of a 19th Century Ottoman Alim, Ahmet Cevdet Paşa, IJMES 4, sayfa 464. Ve Tanzimat reformlarının ilmiye sınıfının gücü ve dünya görüşü aleyhine geliştiğini ve laik bürokrasi ve dünya görüşünün berikilerin önüne geçtiğinin canlı bir örneğidir. Cevdet Paşa, Tanzimat döneminin yenilikçi heyecanını veya dış dünyaya dönüklüğünü değil, tutuculuğunu, ılımlılığını temsil eder. Bütün yazdıklarında ve düşüncelerinde ortodoks bir Sünni Hanefi olduğu açıktır. İslamiyet onca hiçbir reformu gerektirmeyecek kadar üstün bir düzen getirmiştir. İlk müderrisliğinde Süleymaniye medreselerinin saldırgan ve ağzı kalabalık softalarını susturup saygılarını kazanacak kadar bilgisi güçlüydü. Laik bürokrasiye geçiş yapmadan önce biraz Fransızca öğrendi. Avrupa hukukunu güya öğrendi. Hammer tarihini okudu. Yazdığı tarih eski vaka nüvislerin yöntem olarak ilerisinde ama çağdaş tarihçilikle ilginç gelişikler içindedir. Fakat Cevdet Paşa'nın tarihi üslup ve muhakemesi bir dehanın ifadesidir. 18. ve 19. yüzyıl başlarında Balkanlardaki ulusalcı hareketleri, Arabistan Vahhabilerinin isyanını nasıl değerlendirdiğini görmüştük. Ama bunlara bakarak Cevdet Paşa'yı saf veya çağının çok gerisinde bir adam olarak nitelemek mümkün değildir. Paşa'nın yönetici olarak yazdığı teftiş raporları, hazırladığı nizamnameler zaman zaman tarihçinin çok ötesinde bir gözlem ve değerlendirme yeteneğine sahip olduğunu gösterir. Cevdet Paşa 19. yüzyılın her bildiğini ve düşündüğünü yapmayan, sırrını mezara götüren devlet adamlarına tipik örnektir. Bizzat kaleme aldığı tarihi Cevdet'teki bilgi ve yorumlar eserin muhtelif baskılarında çıkarılmış veya değiştirilmiştir. Nedeni resmi sansür değil, paşanın kendi sansürüdür. Cevdet Paşa yöneticilik söz konusu olduğunda tutuculuğuna rağmen görüşlerinden taviz vermeye çekinmemiştir. Bu tutumu eyyamcılığından değil, tanzimat adamının hikmeti hükümet anlayışından ileri gelir. Kendisiyle aynı yılda doğan ve aynı adı taşıyan Tanzimat devrini yetiştirdiği bir başka devlet adamımızla hiç geçinemezdi. Dipnot, Mithat Paşa'nın da Cevdet Paşa'nın da adı Ahmet'ti. Biri Mithat adını kalemde, öbürü Cevdet'i medresede almıştır. Mithat Paşa ile vilayet yönetiminin reformunu hazırlayan yönetmelikleri birlikte hazırlamışlardı. Birinin hukukçuluğu, öbürünün başarılı yöneticiliği birbirini tamamlıyordu. Mustafa Reşit ve Ali Paşalar sahneden çekildikten sonra Tanzimat devrinin yetiştirdiği bu iki parlak sima, önce 1876 Kanuni Esasisi hazırlanırken komisyonda birbirlerine hakaret ettiler. Ardından mücadele Yıldız'daki tertiplenmiş mahkemede noktalandı. Cevdet Paşa rakibinden farfara bir işin sonunu getiremez diye söz edecek kadar kin duyuyordu. Dipnot, M.Z. Pakal'ın Son Sadrazamlar Cilt 1 sayfa 351, Memduh Paşa Kuvveti İkbal Alameti Zeval İstanbul 1329 Hicri sayfa 5. Uygun bir ortamda birlikte çalışan bu insanlar Tanzimat döneminin büyükleri sahneden çekilince kapıştılar ve Osmanlı aydın kuşağının onulmaz hastalığı ikisini de sardı. Mithat Paşa sahneden çekildikten sonra Cevdet Paşa'nın da büyük itibar gördüğü söylenemez. O da bir kenara itildi. Cevdet Paşa Ali ve Fuat Paşaları eleştirirken de zaman zaman ölçüyü kaçırıp gariz bir üslup kullanır. Reşit Paşa'nın devlete çok adam yetiştirip Ali Paşa'nın ise adam yetiştirmek şöyle dursun, yetişecek adamlara engel olduğu sloganıyla söze girip Reşit Paşa'nın tercüme odasında gayrimüslim memur tutmadığı, Ali Paşa'nın ise oraya Ermenileri doldurduğu gibi sözlerle eleştirilerini sürdürür. Fuat Paşa'nın ise familyasının ırzı namusu konusunda laubali olduğu dedikodusunu da yapar. Bu laubaliliğin nedeni ona göre Fuat Paşa'nın kayınbederinin Nuseyri taifesinden olmasıdır. Dipnot, Cevdet Paşa maruzat hazırlayan Y. Hallaçoğlu İstanbul 1980 sayfa 2. Gerçekte yaşam tarzları ve familyalarının yaşam tarzları da birbirlerinden pek farklı olmadığı halde Cevdet Paşa grup çekişmesinde işi ölçüsüzlüğe vardırmış görünüyor. Ne var ki aynı adamlar bir vilayetteki ayaklanmanın bastırılması veya falan kurumun yeniden düzenlenmesi gibi sorunlarda bu tür çekişmeleri bir yana bırakır ve birbirleriyle aynı masanın etrafına otururlardı. Cevdet Paşa'nın Avrupa tarihi ve hukuku alanındaki bilgisi Doğu tarihi, İslam felsefesi ve fıkıh alanındaki geniş bilgisini süsleyecek derecedeydi. Bu bilgileri tezlerini savunurken kullanırdı. Cevdet Paşa'nın tarih bilgisi sistemli işleyen hukukçu mantığıyla bir arada onu Osmanlı tarihçiliğinde vazgeçilmez bir yere sahip kılmıştır. Fransız ihtilaline karşı da ama İngiliz parlamentarizminin ağır ağır olgunlaşıp gelişen müesseselerine duyduğu hayranlığı satırlarında görmek mümkündür. İyi anladığı Arapça kaynaklar arasında klasik başvuru eserlerin ötesinde Hristiyanlık tarihiyle eski çağla ilgili olanlarını bile etüt etmiş, Avrupa tarihini kısmen o devirde yapılan çevirilerden ve kısmen de Fransızca genel kaynaklardan öğrenmiştir.